Hector Hugh Munro. Saki.
Araya girenler.
Seslendiren Akın Altan. Karpatların doğu cenahında bir yerlerde. Karışık bitki örtülü ormanda bir kış gecesi. Bir adam ayakta durmuş bir şeylere kulak veriyor gibiydi. Sanki ormanlarda yaşayan vahşi bir hayvanın önce görüş alanına, sonra da tüfeğinin menziline girmesini bekliyordu. Oysa böylesine dikkatle kolladığı, avcı takviminde yasal av sınıfına giren bir av değildi. Ulrich von Gradwitz, karanlık ormanda insan avına çıkmıştı. Gradwitz'in ormanlık bölgeleri çok genişti ve bol av hayvanıyla doluydu. Eteklerindeki uçurumlu arazi barındırdığı av hayvanları açısından ne çok zengindi ne de orada avlanmak zevkliydi. Ama burası sahibinin büyük bir kıskançlıkla koruduğu toprak parçasıydı. Büyük babasının devrinden kalma ünlü bir dava bu toprakları küçük toprak sahipleri olan komşularının yasal olmayan mülkiyetinden çekip almıştı. Mülkleri elinden alınan taraf mahkemenin kararına hiçbir zaman boyun eğmemiş, bir düzine kaçak avlanma girişimi ve benzer skandallar üç kuşaktır aileler arasındaki düşmanlığı daha da müzminleştirmişti. Ulrich, aile reisi olduktan sonra bu komşu anlaşmazlığı kişisel bir hale almıştı. Dünyada nefret ettiği ve kötülüğünü istediği birisi varsa, o da kavganın mirasını devralan, yorulmak bilmez kaçak avcı ve tartışmalı orman arazisi talancısı Georg Zinheim'di. İki erkeğin birbirine duyduğu kişisel nefret olmasa, aileler arasındaki kavga yatışabilir ya da bir anlaşmaya varılabilirdi. Ancak yeni yetmeliklerinde birbirlerinin kanını içmeye yemin etmişler, yetişkinliklerinde de birbirlerinin başına her türlü felaket gelsin diye yatıp kalkıp beddua etmişlerdi. Rüzgarların esip savurduğu bu kış gecesi ise Ulrich, karanlık ormana gözcülük etmeleri için bütün korucularını bir araya toplamıştı. Aradıkları dört ayaklı avlar değil, iki arazi arasında cirit attıklarını tahmin ettikleri kaçak avcılardı. Fırtına esnasında genellikle korunaklı kuytuluklarda gizlenen karacalar bu gece deli gibi koşturuyorlardı. Karanlık saatler boyunca uykuya çekilme adetinde olan yaratıklar arasında hareket ve huzursuzluk hüküm sürüyordu. Ormanda kesinlikle rahatsız edici bir şeyler vardı ve Ulrich bunun nereden kaynaklandığını tahmin edebiliyordu. Bir tepenin doruğunda pusuya yatırdığı gözcülerinden ayrılıp yalnız başına dik yamaçlardan aşağılara indi. Her yanı bürümüş çalılıkların arasında dolaşıyor, ağaç gövdelerinin arasından bakarak ıslıklar çalan, gaydasını öttüren rüzgarın ve birbirine çarpan dalların arasından kaçak avcıları duymayı veya görmeyi umuyordu. Bu korkunç gecede, bu karanlık, ıssız yerde, Georg Zinheim'a hele bir rastlasaydı, teke tek ve hiçbir tanık olmadan, şu anda hayatta en çok istediği şey buydu. Tam dev bir kayın ağacının çevresinde dolanırken, aradığı adamla burun buruna geldi. İki düşman, uzun, sessiz, bir an boyunca birbirlerini ateş saçan gözlerle süzdüler. İkisinin de elinde tüfek, ikisinin de kalbinde nefret, ikisinin de aklında cinayet vardı. Bir hayat boyu süren nefretlerini kusma şansı ellerindeydi. Fakat kendini gemleyen, uygarlığın kurallarına uygun olarak yetiştirilen insanoğlu, komşusunu soğukkanlılıkla, tek kelime etmeden öldürme cesaretini kolay kolay bulamaz. Ocağına ve onuruna karşı bir saldırı söz konusu olmadığı sürece. Bu tereddüt anı daha yerini eyleme bırakamadan, doğanın kendi şiddeti ikisini de yere serdi. Fırtınanın tiz çığlığına, tepelerinden gelen, kulakları sağır edici bir gürültü karşılık vermiş ve ikisi de kenara sıçrama fırsatı bulamadan koca kayın ağacı üzerlerine devrilmişti. Ulrich von Gradwitz kendini yerde bulmuştu. Bir kolu altında kalıp hissizleşmiş, ötekisi de çatallı dallara kıskıvrak yakalanmıştı. İki bacağı da üzerine binen kütlenin ağırlığı altında hareketsiz kalmıştı. Kalın avcı çizmeleri ayaklarını paramparça olmaktan kurtarmıştı. Kırıkları çok ciddi olmamakla birlikte, en azından birileri onu kurtarmaya gelinceye kadar yerinden kıpırdayamayacağı kesindi. Dallar aşağı düşerken yüzünü çizmişlerdi. Felaketin genel manzarasına bakabilmek için göz kapaklarına sıçrayan birkaç damla kandan gözlerini kırpıştırarak kurtulmak zorunda kalmıştı. Yanında, normal koşullarda elini uzatsa dokunabileceği kadar yakınında Georg Znaim yatıyordu. Hayattaydı ve debelenmekteydi. Ama anlaşılan o da kendisi kadar çaresiz bir biçimde yere muhlanmıştı. Çevrelerinde etrafa dağılan kırık sürgünler ve çatlamış dallardan oluşan bir enkaz vardı. Hayatta olmaktan dolayı duyduğu rahatlama ve sıkışıp kalmanın acısı, Ulrich'in dudaklarında derin şükürlerle keskin küfürleri buluşturdu. Gözlerinden aşağı süzülen kan yüzünden neredeyse körleşen Georg, bir an debelenmeyi kesip etrafa kulak verdi, sonra kısa, hırıltılı bir kahkaha patlattı.
''Demek ki ölmedin. Ölmen gerekirdi halbuki. Neyse, gene de kıskıvrak yakalanmışsın ya!''
diye bağırdı.
''Hem de nasıl yakalanmışsın? Ha ha! Ne komik! Ulrich von Gradwitz gasp ettiği ormanda tuzağa düşüyor. İşte adalet diye buna derler.''
Bir kahkaha daha patlattı. Alaylı, vahşi bir kahkaha.
''Ben kendi arazimde tuzağa düştüm.''
diye karşılık verdi Ulrich.
''Adamlarım beni kurtarmaya geldiklerinde. Kim bilir, komşu arazide kaçak avlandığın için pişman olan belki de sen olursun. Utan, utan!''
Georg bir an bir şey demedi. Sonra sakin bir sesle cevap verdi.
''Adamların kurtaracak bir şey bulacaklar mı bakalım? Benim de bu gece ormanda dolaşan adamlarım var. Hem de hemen arkamdan geliyorlar. Buraya ilk gelen onlar olacak ve beni kurtaracaklar.
Beni şu Allah'ın belası dalların arasından çekip çıkardıktan sonra şu koca ağaç kütlesini senin üzerine yuvarlayıvermek onlar için çocuk oyuncağı olacak.
Adamların bu kayın ağacının altında senin cesedini bulacaklar. Ben de adet yerini bulsun kabilinden ailene başsağlığı dileklerimi yollayacağım.''
''İyi oldu hatırlattığın,''
dedi Ulrich öfkeden kudurarak.
''Adamlarıma 10 dakika içinde arkamdan gelsinler diye talimat vermiştim. Bunun 7 dakikası geçmiştir bile. Gelip beni çıkardıklarında da dediğini hatırlayacağım. Şu farkla ki, sen arazimde kaçak avlanan biri olduğun için benim senin ailene başsağlığı mesajı yollamam pek yakışık almaz sanırım.''
''İyi,'' diye hırladı Georg. ''İyi. Bu kavgayı sen, ben ve adamlarımız ölümüne hırlaşarak halledeceğiz. Bu ancak öyle hallolacak. Aramıza hiçbir Allah'ın belası giremeyecek. Öl, geber Ulrich von Gradwitz.''
''Aynen sana iade ediyorum Georg Znaim, orman hırsızı, av yiyici.''
Her iki adam da kendilerini bekleyen muhtemel bir yenilginin hıncıyla konuşuyordu. Çünkü her ikisi de adamlarının kendilerini arayıp bulmasının epey zaman alabileceğinin farkındaydı. Hangilerinin daha önce kaza mahaline varacağı tamamen şansa kalmıştı. İkisi de onları yere mıhlayan ağaç enkazından kurtulmak için yararsız çırpınmaya bir son vermişti. Ulrich çabalarını, kısmen serbest olan kolunu paltosunun cebinden içki matarasını alabilecek kadar gövdesine yanaştırmakla sınırlandırmıştı. Bu işi başarmış olsa bile, tıpayı açması ve içkiyi boğazından aşağı akıtması epeyce bir vaktini aldı. Ama nasıl da ilaç gibi gelmişti içki. berrak bir kıştı. Daha pek az kar yağmıştı. Bu nedenle orman mahpusları yılın o mevsiminde olması gerekenden daha az üşüyorlardı. Gene de içki yaralı adamın içini ısıtıp onu kendine getirmişti. Acı ve eza dolu inlemeleri zorlukla bastırmaya çalışan düşmanının yattığı yere içinde kıpırdayan bir merhamet duygusuyla baktı.
''Sana doğru atsam, erişebilir misin şu mataraya?''
diye sordu Ulrich birden.
''İçinde iyi şarap var. Olabildiğince rahatlasak iyi olur. İçelim. İkimizden biri bu gece ölecek olsa bile.''
''Hayır, önümü göremiyorum. Gözlerimin etrafı pıhtılaşmış kanla öyle bir doldu ki.'' dedi Georg. ''Hem ayrıca ben düşmanımla şarap içmem.''
Ulrich birkaç dakika sesini çıkarmadan yattığı yerden rüzgarın bezgin iniltisini dinledi. Kafasında yavaş yavaş bir fikir biçimlenip gelişiyordu. Acıyla ve bitkinlikle didişen adama her dönüp bakışında daha da güçlenen bir fikir.
Ulrich'in kendisinin de hissettiği acı ve uyuşma içinde o eski, dinmek bilmez nefret yavaş yavaş hafifler gibi olmuştu.
"Komşu," dedi sonunda. "Adamların geldiğinde istediğini yap. Hakkındır.
Fakat
bana gelince ben fikrimi değiştirdim.
Buraya ilk varan benim adamlarım olursa ilk seni kurtaracaklar. Sanki benim misafirimmişsin gibi. Ömrümüz boyunca ağaçların hafif bir rüzgarda bile dik durmayı beceremedikleri şu aptal orman parçası için didiştik durduk. Gece gece şurada yatarken düşündüm de epeyce budalalık ettik. Hayatta sınır kavgasında galip çıkmaktan daha faydalı işler var.
Komşu, eğer sen de benim gibi bu eski kavgayı geçmişe gömersen ben seninle dost olacağım."
Georg Znaim o kadar uzun süre sesini çıkarmadı ki Ulrich onun belki de acıları yüzünden bayılıp kaldığını düşündü. Znaim neden sonra ağır ağır kesik kesik konuşmaya başladı.
"Pazar meydanına birlikte gidecek olsak, çevredeki herkesin gözleri nasıl da yuvalarından uğrar, değil mi? Hayatta hiç kimse bir Znaim'la bir von Gradwitz'in dostluk ettiğini görmemiştir. Aramızdaki davayı bu gece burada bitirsek, orman ahalisi arasında nasıl da sulh olur. Topraklarımızdaki insanlar arasında barış yapmaya kalkışsak, kim mani olabilir ki? Araya kim girebilir ki? Gelir yılbaşı gecesini benim evimde geçirirsin. Ben de gün olur gelir, senin çatın altında yer içerim. Beni ava davet etmedikçe arazinde tek bir kurşun bile atmam. Sen de gelir benimle birlikte sazlıklarda, av kuşlarının bol olduğu yerlerde avlanırsın. Barış yapmak istediğimizde bize engel olabilecek kim var ki etrafta? Hayatım boyunca senden nefret etmekten başka bir şey düşünmedim. Ama sanıyorum şu son yarım saat içinde ben de fikrimi değiştirdim. Sen de bana mataranı verdin. Ulrich von Gradwitz, senin dostun olacağım."
İki erkek bir lahza sustular. Bu dramatik barışmanın yol açacağı olağanüstü değişiklikleri akıllarından geçirdiler. Soğuk, kasvetli ormanda, üzerlerindeki çıplak dalların arasından kırbaç gibi şaklayarak bir esip bir duran ve ağaç gövdelerinin çevresinde ıslıklar çalan rüzgarla birlikte yere yatmış, her ikisine de kurtuluşu getirecek, imdatlarına yetişecek kurtarıcıları bekliyorlardı. Her ikisi de ilk gelenlerin kendi adamları olmasına dua ediyordu. Böylelikle artık dost olmuş düşmana onurlu davranışı ilk gösteren kendisi olacaktı. Derken rüzgar biraz dinince Ulrich sessizliği bozdu.
"Bağırarak yardım isteyelim," dedi.
"Bu sessizlikte sesimizi duyurabiliriz belki.
ağaçlarla çalılıkların ötesine geçmez, dedi Georg. Ama deneyelim. Birlikte. Haydi.
İkisi de seslerini yükseltip uzun bir av çağrısı yolladılar.
Birlikte bir kere daha,
dedi Ulrik bir iki dakika geçince. Sesine cevap veren bir ses duymayı ummuştu ama boşuna.
Bu kez bir şey duydum galiba, dedi Ulrik.
Lanet olası rüzgardan başka bir şey duymadım, dedi Georg bağırmaktan kısılmış sesiyle. Birkaç dakika sessizlik oldu gene. Derken Ulrik sevinçle haykırdı.
Ormanın içinden gelen karaltılar görüyorum. Benim indiğim yoldan, yamaçtan aşağı doğru iniyorlar.
İkisi de avaz avaz bağırmaya koyuldu. Bağırabildiklerince.
Duydular bizi, durdular. Şimdi bizi gördüler. Yamaçtan aşağı, bize doğru koşuyorlar,
diye bağırdı Ulrik.
Kaç kişiler,
diye sordu Georg.
Tam seçemiyorum,
dedi Ulrik.
9 ya da 10.
O zaman seninkiler olmalı, dedi Georg. Benim yanımda yalnızca 7 kişi vardı.
Son hızla geliyorlar. Aferin çocuklara,
dedi Ulrik hoşnut bir sesle.
Senin adamlar mı, diye sordu Georg.
Senin adamların mı,
diye sabırsızca tekrarladı Ulrik'ten cevap gelmeyince.
Hayır,
dedi Ulrik gülerek. Pis bir korkunun zıvanadan çıkardığı bir adam gibi budalaca gülüyordu, çeneleri birbirine vurarak.
Kimler peki,
diye sordu Georg. Ötekinin görmemek için dünyaları vereceği şeyi görmek için gözlerini zorlamaktaydı.
Kurtlar! Kurtlar! Kurtlar!
Son.